Dünden Yarına Türkiye.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Bu akşam Profesör Doktor Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz, Türkiye siyasi tarihinde giderek önem arz eden anayasa ve onun içerisinde hükümet sistemleri tartışmasını ele alacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Faruk Hoca Konya'da Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi. Selçuk Üniversitesi'nde. Anayasa hukuku üzerinde de çalışıyor. Anayasa üzerinde yayınları var. Şimdi evvela isterseniz şöyle başlayalım. Hani bu anayasa nasıl bir şeydir? Nasıl tanımlayabiliriz anayasayı? Evet.
Teşekkür ederim hocam. Anayasa dediğimiz zaman aslında biz bunu toplum sözleşmesi olarak da ifade edebiliriz. Anayasanın tanımında şu vardır. Anayasa aslında bir devletin kuruluşunu, yapısını, işleyişini, devletin üstün organlarını, bu organlar arası ilişkileri ve kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Anayasa dediğimizde aslında bir taraftan devletin örgütlenmesini, diğer taraftan da temel hak ve hürriyetlerin güvencesi anlaşılır. Yani bu anayasanın bir siyasi yönü vardır, bir de hukuki yönü vardır. Dolayısıyla anayasa toplumun yaptığı bir sözleşmedir. Burada devletin yetkileri, kişilerin hak ve hürriyetleri karşılıklı olarak düzenlenir.
Bunun demokrasiyle ilişkisi nedir?
Şimdi elbette anayasacılık akımının temelinde kişi hak ve hürriyetlerinin devlete karşı güvence altına alınması gerekir. Dolayısıyla anayasa devleti sınırlayan bir belgedir. Demokrasilerde de günümüz demokrasilerinde de çoğulculuk esastır ve demokrasiler de sonuçta bir hukuk devleti olmak zorundadır. Sınırlı devleti öngörür. Dolayısıyla bir devletin demokratik olabilmesi için mutlaka yazılı olması gerekmiyor ama anayasasının olması gerekir.
Evet, çoğunluk yönetecek. Evet. Kurallardan birisi o. İkincisi ama bu sınırlar dahilinde yönetecek.
Sınırlar dahilinde yönetecek.
Yani çoğunluk veya azınlık iktidar dediğimiz şey her şeyi yapabilen bir aktör olmaktan çıkacak. Anayasa marifetiyle, hukuk marifetiyle sınırlandırılacak. Başı sonu belli bir şekilde denetime tabi tutulacak.
Kesinlikle. Yani sınırlı devletin ortaya çıkmasının temel şartlarından birisi anayasanın olması. Ve bu anayasada devletin organlarının yetkilerinin belli olması, kişi hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmış olması. Demokrasiden bahsedebilmemiz için de demokrasi çoğunluğun her istediğini yapabildiği bir yöntem değildir. Bu iktidar tek başına iktidar olması da fark etmiyor. Dolayısıyla hatta çoğu zaman anayasal demokrasi vurgusu vardır. Yani bu anayasal devletle demokratik devletin birleşmesinden oluşan bir yapıdır. Anayasal demokrasi dediğimiz zaman biz sınırlı devlet düşüncesi ve halkın halka dayanan iktidarın aslında birleşmesi gibi bir durum söz konusudur.
Şimdi bu anayasa düşüncesi işte aslında anayasacılık hareketi modern zamanlarda çıkmış olmakla beraber aslında hani siyasi tarihe ve siyasi düşünceler tarihine baktığımızda oralarda da bir ölçüde bu sınırlandırma kaygısıyla bazen karma yönetimler öngörülen yani felsefi sistemler veya siyaset felsefesi sistemleri var. Bir de şu veya bu sebeple o toplumların tarihinden gelen tatbikatlar doğmuş. Evet. Ama anayasacılık daha modern zamanların ürünü ortaya çıktıktan sonra da Osmanlı Devleti'ne de intikal ediyor 19. yüzyıldan itibaren değil mi?
Evet.
Bize intikal ettiğinde Türkiye, Osmanlı Türkiye'si, Osmanlı Devleti anayasayla nasıl tanışıyor? Biraz o tarihle devam edelim.
Belirttiğiniz gibi modern bir düşünce 18. yüzyıla rastlıyor anayasacılık hareketleri. Özellikle bu hareketin ortaya çıkmasında liberal düşünürlerin görüşleri çok önemli. Özellikle John Locke bu konuda ve anayasacılık akımının başlangıcını oluşturuyor. Tabii bu akımlarda birey hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması ve devletin sınırlandırılması düşüncesi var. Tabii bir asır sonra 19. yüzyılda Osmanlı'ya ulaştığı zaman tabii ki böyle bir akım var. İşte Amerika'da başlıyor, daha sonra Fransa'ya ve daha sonra Avrupalı devletlere ulaşıyor. Ama Osmanlı'ya hani bu geç mi ulaşmıştır vesaire bu tartışmadan ziyade Osmanlı'da anayasaya ihtiyaç var mıydı sorusu gündeme geliyor. Dolayısıyla 1876 Osmanlı'nın ve bizim tarihimizdeki ilk anayasa yapıldığı zamanda bile toplumun anayasadan bir haber olduğunu söylemek gerekir. Hatta şu örnek verilir hocam. İşte padişah bunu fermanla topluma o günkü Osmanlı tebaasına ulaştırdığı zaman herkes kendi arasında anayasa ilan edilecekmiş, anayasa ilan edilmiş şeklinde. Tabii soruyorlar birbirlerine anayasa nedir, işte kanuni esası nedir? Herkes kendi ilgi alanına göre mesela bir toplulukta diyorlar ki bu bir avlanma tüzüğü. Bu şekilde yani o günkü toplumun hani anayasa ihtiyacı halktan bir gelen bir hareket şeklinde belirmiyor. Daha çok üst taraftan gelen bir hareket. Aslına bakarsanız Osmanlı'nın belki yazılı bir anayasası yoktu kuruluştan itibaren. Ama bir anayasa olabilmesi için illa yazılı bir anayasa şartı yok. Şunu söyleyebiliriz. Osmanlı'da da aslında bugün İngiltere'de olduğu gibi devlet yönetimiyle ilgili bir takım anayasal kuralların olduğunu söyleyebiliriz.
Yani örtük anlamda, gizli anlamda, temel yasalar anlamında bunu zaten bir takım yabancı yazarlar da o zamanın Osmanlısına baktığında kendilerince bunu çıkarıyorlar. Ama belli ki varsa bile böyle şeyler zaten netice itibariyle bu tür kuralları olmayan bir toplumda olmaz.
Kesinlikle.
Muhakkak hani kuralları olmayan uzun süre devam etmiş bir devlet de olmaz. Var ama kendi içinden bu kastettiğimiz anlamda anayasal devleti veya anayasal demokrasiyi çıkarmakta zorlanmış ve hani işte Avrupa'daki örneklerinden aktarılmış ve dediğiniz gibi bu havas arasında, ehter arasında başlamış ama zaman içerisinde toplumsallaşmış.
Kesinlikle.
Anayasa belki dışarıdan hani ithal ve elitler arasında bir şeyken giderek toplumsallaşan, karşılığı olan bir şey. Bugün itibariyle yani belki sarayda başladı bu anayasacılık hareketi ama bugün meydanlarda, konferans salonlarında artık
toplumun
bu konu
büyük kesiminde kabul gördü.
Kabul gördü, tartışılıyor da. Yani bugün biz burada konuşuyoruz. Bunun gibi medyanın türlü organlarında yazılı, görsel, ayrıca halihazırda birçok hani Anadolu kentinde bu tartışmalar yürüyor. Üniversitelerde keza yürüyor. Düşünce kuruluşlarında yürüyor. Bu manada anayasa ve anayasacılık bahsinin Türkiye'de ciddi anlamda kökleştiğini ifade edebiliriz. Şimdi biz biraz aslında hani anayasanın tabii muhtelif konuları var. Onlara da yeri geldikçe değişiriz. Önümüzdeki dönemde de anayasa daha çok konuşulacak belki. Birkaç yıldır da zaten Türkiye anayasa meselesini önüne koymuş, tartışıyor. Ciddi bir birikim de oluşmuş durumda. Ama biz hani biraz da şu şeyle başlayalım. O çok tartışıldığı için hükümet sistemi meselesiyle. Yani anayasanın ele alacağı konulardan birisi de o biraz önce siz ifade ettiniz devletin sınırlandırılmasıyla da ilişkili. Hükümet sistemi. Hükümet sistemi nedir?
Evet. Şimdi tabii ki anayasayla konuşmamın başında belirttim. Bir devlet örgütlenmesi ve kişi hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması. Aslında hükümet sistemi devletin üç organından yasama birisi olan yasama ve yürütme arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Hükümet sistemi bundan başka bir şey değildir. Yani burada anayasa içinde şunu söyledik. Devlet organları arasındaki ilişkileri belirler anayasa. Dolayısıyla hükümet sistemini belirler. Hükümet sistemi dediğimiz zaman yasama ve yürütme ilişkileri nasıl olacak? Yani işte bu ayrım yumuşak.
Yargıyı nereye koyduk hocam? Yani başlangıçta onu zihnimizde berraklaştırdık.
Yargı bütün hükümet sistemlerinde, bu başkanlık olabilir, parlamenter sistem olabilir, meclis hükümet, hepsinde bağımsızdır. Yani hükümet sistemlerinin tasnifinde yargı göz önünde bulundurulmaz. Çünkü bağımsızdır.
Bağımsız olduğu varsayılır ama evet, hükümet sistemine göre o bağımsızlık karakteri de değişiyor, değil mi?
Tabii ki esnekliği veya katılığı ona göre belirlenebilir. Ama genel tasnif yasama ve yürütme arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir.
Yani veri olarak yargının bu ikisinden daha bağımsız olduğu varsayılıyor.
Kesinlikle.
Olacağı varsayılıyor ama hükümet sistemine göre bu bağımsızlığın ve ilişkinin karakteri değişiyor.
Değişir.
Yani başkanlık sisteminde yargının pozisyonu farklı.
Evet.
Parlamenter sistemde farklı ya da meclis hükümet sisteminde farklı.
Daha da oluşumu daha çok.
Oluşumu ondan. Evet. Ama yasama ile yürütme arasındaki ilişkilerin farklılığı hükümet sisteminin adını, karakterini de belirliyor.
Doğru.
Burada hangi seçeneklerle karşı karşıyayız?
Evet. Tabii burada şöyle bir ayrım yapılır tasnifte. Önce kuvvetler ayrılığı, sonra kuvvetler birliğine dayanan hükümet sistemleri. Ama günümüzde daha çok geçerli olan kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri. Yani kuvvetler birliğine dayanan hükümet sistemlerinden işte meclis...
Onları açalım isterseniz hocam. Evet. Onları da biraz konuşalım.
Şöyle bir tasnif yapılır. Kuvvetler birliğine dayalı hükümet sistemleri ikiye ayrılır. Bir tarafında meclis hükümet sistemi, diğer tarafında mutlak monarşi ve diktatörlük diye ayrılır. Burada temel belirleyici unsur şudur. Kuvvetler birleşecek. Birleşen organa göre hükümet sistemi adını alıyor. Eğer yasama ve yürütme yasamada birleşmişse buna biz meclis hükümet sistemi diyoruz. Yasama ve yürütme yürütmede birleşmişse buna da mutlak monarşi diyoruz. Daha çok günümüzde anayasacılığın temellerinden biri olan ve anayasaların olmazsa olmazlarından olan sistem kuvvetler ayrılığı sistemidir.
Hocam oraya gelmeden şimdi bu meclis hükümeti sisteminde bir biliyorsunuz hani Fransız devriminde böyle bir örnek var. Bir de
bizde de var.
Bizde de işte milli mücadelenin başlangıcındaki meclis hükümet sistemi var. Şimdi ama burada şöyle bir şey de var. Hani Fransa'da da var, Türkiye'de evet, de İstiklal Mahkemeleri örneği var. Hı hı. Fransa'da da işte o kamu selamet komiteleri falan var. O, evet. Onlar da bir tür yargı işleri görüyor. Buralarda aslında hani orada yasama ve yürütmenin ötesine geçen
yargıyı da evet,
ihtiva eden bir güç temerküzü söz konusu değil mi?
Kesinlikle,
Kuvvetler Birliği deyince.
Kesinlikle. Türkiye'de istiklal mahkemelerine baktığımız zaman üyelerinin meclis üyeleri arasından belirlendiğini görüyoruz. Yani biz bir adım daha ileri giderek yargıyı da bir nevi yasamada birleştirmişiz. Ama bu iyi bir örnek değil.
Yani bunun işte aslında iyi örnek değil dediğiniz gibi bunun sakıncasını, bunun problemlerini dikkate aldığımızda aslında hani mefhumu muhalifinden yargının neden bağımsız olması gerektiğini de ayrı olması
kesinlikle
gerektiğini de anlamış oluyoruz. Çünkü aksi halde mesela meclisin içinden çıkan bir mahkeme meclisin arzusuna göre veya meclisteki çoğunluğun arzusuna göre, kesinlikle, güç sahiplerinin arzusuna göre karar verebiliyor ve siyasi önceliklere göre ne yazık ki istiklal kesinlikle mahkemeleri de böyle bir tecrübeye sahip. Hak ve hukuktan ziyade başka siyasi mülahazalarla karar veriyor.
Hocam üyeleri hakim olmadığını siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Yani milletvekillerinden oluşuyor. Tamamen rejimin muhafızlığına soyunmuş. Belki çoğu yerde örneği olmayan ve bizim açımızdan da tarihimiz açısından da derin acılar bırakan bir mahkeme.
Evet, şimdi bu faslı kapatalım ve kuvvetler ayrılığı rejimlerine
evet,
dönelim. Bu kapının biraz çıkmaz bir kapı olduğunu,
evet,
değil mi?
Yani,
çıkmaz bir sokak olduğunu görmüş olduk. Kuvvetler Birliği'nden
evet,
girdiğimizde oradan demokrasi, anayasal devlet veya anayasal demokrasi bakımından ilerlemek
mümkün
pek mümkün
değil,
görünmüyor.
Mümkün değil. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz zaman genellikle üç hükümet sisteminden bahsedilir. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi. Tabi burada yarı başkanlık sisteminin orijinal, saf bir sistem olup olmadığı da tartışılır. Ama genel tasnif şudur. Kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri ikiye ayrılır. Başkanlık sistemi dediğimiz zaman kuvvetlerin sert ve katı ayrılığıdır. Yasama ve yürütme birbirinden kesin ve sert bir şekilde ayrılmışsa başkanlık sistemi, yasama ve yürütme yumuşak ve dengeli bir şekilde ayrılmışsa, yani aralarında işbirliği var ise biz buna parlamenter sistem diyoruz. Ayrıca hem parlamenter sistemin hem başkanlık sisteminin özelliklerini taşıyan ve kuvvetler ayrılığına dayanan yarı başkanlık sisteminden bahsedilebilir.
Evet, şimdi bir yol ağzına geldik. Evet. Üç tane sistem var. Üç sistemle karşı karşıyayız. Şimdi 19. yüzyılda Osmanlı anayasal düzene geçtiğinde, kanun esası ilan edildiğinde hangi kapıdan girmiştik? Biraz ona bakalım mı? Yani hı-hı, biraz anayasa tarihimize bakarak, evet, bu yolların hangisini kullandık, onlara ele alalım isterseniz.
Aslında Osmanlı'da hükümet sistemi olarak bir mutlak monarşinin olduğunu görmekteyiz. Daha sonra 1909 ikinci meşrutiyetle birlikte...
Yani birinci meşrutiyette tam anlamıyla bunların üçünden de bahsedemeyiz diyorsun.
Bahsedemeyiz,
yani
kesinlikle.
O zaman hani kanun esasının ilk ilan edildiği 1876-77 anayasası ve parlamentosu aslında bir tür hani hürriyetleşme, hürriyetin arttığı bir tür liberalleşme olarak telakki edilebilir ama tam anlamıyla anayasal bir devlet olduğumuz
söylenemez.
Osmanlı'nın bir anayasal devlet olduğu söylenemez. Doğru mu?
Özellikle ikinci meşrutiyete kadar anayasanın ilk halinde. Aslında ikinci meşrutiyet...
Hocam biraz da hatırlatarak şey yapalım isterseniz. Zaten hani bunun böyle olmadığını şuradan da anlayabiliyoruz, evet, değil mi? O anayasa, kanun esası ilan ediliyor. Sonra bir parlamento toplanıyor. O parlamento aslında kendisine anayasada çizilen çerçeveyi de aşacak bir performans da gösteriyor. Aslında onu da hakkını, evet, teslim etmek lazım. Ama neticede 2. Abdülhamit o 93 Harbi denilen o Rus savaşını da öne sürerek...
Evet, parlamentoyu dağıtıyor.
Dağıtıyor, anayasayı da askıya alıyor.
Askıya alıyor.
Ta ki 30 yıl işte, evet, 1908'e kadar.
8'e.
Dolayısıyla aslında orada da hani bunun tam bir anayasal devlet olamadığımızın, hı-hı, göstergesini bulmak mümkün.
Yani şuna bakmak lazım. Sizin belirttiğiniz gibi 1876 kanun esasıyla Osmanlı'da aslında meşruti monarşiye geçilmek isteniyor. Bir meşruti monarşi kurmak isteniyor ki sınırlı bir monarşidir bu. Sınırlı bir devlettir. Fakat anayasanın hükümlerine baktığımız zaman bu ilk haliyle gerçekleştirilemiyor. Aslında 1876 kanun esası da Osmanlı'da yönetim sistemi anlamında bir değişiklik yok. Daha sonra belirttiğiniz olaylardan sonra 2. Meşrutiyet'le birlikte tekrar anayasada değişiklik yapılıyor. Ve bu 1909 değişiklikleri, hatta bazı düşünürlere göre bu kendi başına bir anayasa olarak kabul ediliyor. Tabii bu öneminden dolayı böyle söylenebilir ama sonuçta 1876'da yapılan değişikliklerden ibarettir. Ve bugün aslında sahip olduğumuz birçok kurumun temeli de bu şekilde atılmış oluyor. Bunlardan birisi de parlamenter sistem.
Evet. Yani 1876 anayasası askıya alındıktan sonra 2. Abdülhamit tarafından 1908'de öncesinde bir takım vergi dolayısıyla çıkan ayaklanmalar var. Hı-hı. Sonra da Balkanlardaki bu ayaklanmaların askeri yönü de olan bir ayaklanmaya dönüşmesiyle beraber 2. Abdülhamit buradaki taleplerden birini dikkate alıyor. Anayasayı yeniden ilan ediyor. Buna bağlı olarak da parlamentoyu topluyor. Ama, evet, aslında 1876'dan değişen bir şey yok. Yani en azından mevzuat düzeyinde, kurumsal yapı düzeyinde. Fakat güçler dengesi artık çok değişmiş.
Değişiyor.
Yani 2. Abdülhamit'in o meclisi feshederken ya da askıya alırken gücü halihazırda kalmamış. Nitekim bu 31 Mart hadiseleriyle beraber yaşanınca 1909'da, hı hı, bu sefer anayasada öyle değişiklikler yapılıyor ki,
evet,
o 1876 anayasasında yapılamayan parlamenter sisteme geçiş veya meşruti monarşiye geçiş, başarılmış oluyor.
Başarılıyor.
Buradan bu kapıdan girmiş oluyoruz.
Evet. Ki nedir o değişiklikler?
Evet.
Mesela sizin belirttiğiniz gibi 1876 anayasasının ilk halinde padişah kayıtsız ve şartsız hiçbir nedene dayanmaksızın parlamentoyu feshedebiliyor. Ama 1909 değişikliğiyle padişahın bu yetkisi ciddi ölçüde sınırlandırılıyor. Yine bu yasama ve yürütme dengesi gerçek anlamda sınırlanıyor. Yani padişahın birçok yetkisi meclise devredilmiş oluyor. Örneğin milletvekilleri kanun teklifi için padişahtan izin almak zorundalar. Bu izin kaldırılıyor. Yine aslında bugünkü Cumhurbaşkanı'nın sahip olduğu bir yetki, geri gönderme yetkisi, 1876 Anayasası'nın ilk halinde mutlak veto. Yani padişahın istemediği bir kanun
çıkamıyor.
Kesinlikle çıkamaz. 1909 bunu geri göndermeye dönüştürüyor. Dolayısıyla demokratik olan, olması gereken bir yöntem.
Yani geri gönderdiğinde eğer meclis direnirse o kanun
çıkmak zorunda.
Çıkmak zorunda. Artık padişahın
mutlak veto etkisi yok.
Veto etmesi, engellemesi söz konusu olamıyor. İşte monarşinin sınırlandırıldığını, padişahlığın sınırlandırıldığını buradan görebiliyoruz.
Bunun gibi birçok hüküm var. İşte meclisin fesinde sınırlama, kanun teklifindeki sınırlamalar vesaireler, bunlar kaldı. Bir önemli de parlamenter sistemin temellerinin atıldığına ilişkin Bakanlar Kurulu'nun meclise karşı sorumlu olduğu kabul ediliyor 1909 değişikliğiyle. İşte bu tür hükümlere baktığımız zaman aslında 1909'un değişikliğinin parlamenter sistemin temellerini attığını görüyoruz.
Evet, bu değişiklikle beraber Türkiye parlamenter sistemi deniyor. Bu kurumsallaşma başlıyor. Hem mevzuat düzeyinde bir değişiklik var, hem kurumsal düzeyde, hem de buna uygun bir İşte literatür, siyasi kültür.
Uygulamada da var örnekler.
Evet, tatbikat oluşmaya başlıyor. Bu bir süre sonra tabii burada da problemler çıkacak. Özellikle o seçimlerdeki sopalı seçimlerden sonra işte
darbe. İttihat ve Terakki'nin uygulamaları vesaire.
İttihat Terakki'nin uygulamaları, işte Babali baskını vesaire gibi problemler parlamenter sistemin hani sağlıklı bir şekilde gelişmesini engelleyecek. Parlamento varlığını muhafaza etmekle beraber ondan sonraki döneme parlamenter sistem denebilir mi?
Tartışılır.
Tartışılır değil mi? Tartışmalı bu. Ama Birinci Dünya Savaşı, Cihan Harbi bittiğinde bu parlamento hala var. Sonra yeniden seçiliyor.
Evet.
Seçildikten sonra İngilizlerin İstanbul'a işgali var.
Evet.
O işgali takiben de parlamento kapatılıyor. Böylece Anadolu'daki o kongreleri takiben hayata geçecek olan
ilk meclis.
İlk meclis, Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Evet. 23 Nisan 1920'de. Bu önemli bir şey. 1923 meclisi de aslında hani o da bir kanuna kanuna, teşkilat-ı esasiye kanuna dayanıyor, anayasaya dayanıyor. Ama onu yani birinci meclisin nereye yerleştirileceğini biz ikinci programa bırakalım isterseniz. Devam edeceğiz hocam. Faruk Bilir'le beraber, Profesör Doktor Faruk Bilir'le beraber Türkiye'nin anayasa macerasını, bunun içerisinde hükümet sistemlerini, tarihini konuştuk. Hem tarihi konuşuyoruz hem de kavramın kendisini konuşuyoruz. Evet. Önümüzdeki hafta birinci mecliste parlamenter sistemden nereye geldik onu ele alacağız. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar.
Dünden yarına Türkiye.